Ayrım 54, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 554, 132. bölüm. Saat sabahın 7'si olmuştu, askerlerde kahvaltı saatiydi. Kaerbeek'in K-76'nın numarasını tuşladı. Kısaca telefonu açan nöbetçi onbaşıya durumu açıkladı ve sihirli ismi telaffuz etti. Bruno Grace. Sonunda ilerle ya da öl teğmen, 3. yılında da döneminin en umut vaat eden askeri telefona geldi. Benim, Erwin Morvan. Kısa bir sessizliğin ardından hayranlık ile ironi arası bir ıslık sesi duyuldu. Oo, eski dost. Her şeye rağmen yaşadığı derin acıyı unutarak Erwin gülümsedi. Kaerbeek'teki banyoda onu sabolarla öldürmeye kalkışmış pislik karşısındaydı. Hayatı haki, ölümü üç renkli Fransız bayrağı olarak gören tam bir asker. Omuzları altın sırmalı birkaç rütbeyle süslü gerçek bir ölüm makinesi. Revanş maçı için mi arıyorsun? Sana bir tepsi içinde Vissa Saviris'in katilini sunuyorum. Benimle dalga mı geçiyorsun? Di Greco'yu intihara sürüklemiş adam. Çok uzun süren yeni bir sessizlik oldu. Erwin şüpheye düştü. Telefonun ekranına baktı. Hat kesilmemişti. Kim diye sordu sonunda asker. Anlatması çok uzun sürer. Yarısını Eylül'den bu yana işlediği 20 kadar cinayetin sorumlusu bir kaçak. Bunu neden kendin halletmiyorsun? Amirlerim beni görevden aldı. Gors bir kahkaha parlattı. Anlaşılan bütün imkanlarıyla seni durdurmaya çalıştıklarını söylemek istiyorsun. Doğru. Peki sana neden yardım edeyim? Çünkü herif senin üstünden birkaç kilometre uzakta. Tam olarak nerede? Önce bizi almaya gel. Breha'da, Rosedo Deniz Feneri'nin dibindeyiz. Biz derken? Erkek kardeşim ve ben. Yeniden güldü. Eğer Gors karşısında olsaydı hiç kuşkusuz ona bir yumruk patlatırdı. Ama mesafe en kötüsünün olmasından onu koruyordu. Ve belki de bir anlaşma zemini bulmayı sağlıyordu. Çaylakların kıçını temizleyecek yaşı geçtim. Erwin küfretmemek için dudaklarını ısırdı. Dolunayın altında manzara bir analog fotoğrafın negatifine benziyordu. Kara hareleniyor, deniz titreşiyordu. Rüzgar insanın vücuduna işliyordu. Tüm bedeni asit etkisi yaratan bir üzüntüyle yanıyordu. Gors, herif az önce kız kardeşimi öldürdü. Breha'daki baba evimizde. Bir zodyaka atlayarak son anda elimizden kaçtı. Şu anda Lokerek'e doğru gittiğini düşünüyorum. Şarko Tahüs'üne ulaşmaya çalışacak. Yaratık fabrikasına mı diye sordu Teğmen sıkıntılı bir ses tonuyla. Oradan geliyordu. Yaratıldığı yer de orası. Gors yeniden anlaşılır ve sert bir ses tonuyla konuştu. Bayrağın altında sabah yoklamasını alırken kullandığı ses tonuyla. Şanslısın demek istemiyorum ama elimizde eğitim manevralarında kullandığımız bir süper puma var. Bana borçlanıyorsun ahmak. Borcuna sadık olanın düşmanı da sadıktır. 133. bölüm. Helikopterin palalarının gürültüsü sinirlerini bozuyordu. Çıplak duvarları, metal zemini, orta bölümde yer alan ve emniyet kemerleriyle donatılmış oturma sırasıyla kabinin babasının öldürüldüğü, VIP yolcular için deri koltuğu olan Cessna ile hiç alakası yoktu. Helikopter yaklaşık 12 asker alabilirdi. Ama içeride önde oturan iki pilotla birlikte sadece sırt sırta oturmuş, tam teçhizatlı savaşmaya hazır 8 asker vardı. Erwin Gors'un bu koca helikopteri, bir AS-332 Super Puma, üstlerinin gözünün önünde nasıl havalandırdığını bilmiyordu. Ama bunun için Tanrı'ya şükretmesi gerekiyordu. Ve adamların bu kadar çabuk gelmiş olmasına, telefon görüşmesiyle helikopterin bosluğun üzerinde belirmesi arasında geçen süre 20 dakika bile değildi. Eğer öngörüleri doğru çıkarsa Faraboy'u denizde veya karada Tahü'ye varmadan yakalamaları mümkündü. Luvak Zodyak'ın modelinden ve motorunun gücünden tam olarak emin değildi. Ama kaçağın 50 kilometre kadar yol gidecekti. Bu da en az bir saat demekti. Bu durumda onların da herifin yerini belirlemek ve onu öldürmek için yarım saatten az zamanları kalmıştı. Görevin nihai hedefi konusunda herkes hemfikirdi. Faraboy'u yakalamak ve son günlerini sıcak bir akıl hastanesinde ılık çorbasını içerek ve TV seyrederek geçirmesine izin vermek söz konusu değildi. Lomboz'un ardından kıyıyı dikkatle inceleyen Gors dürbünlerini bıraktı ve gelip Erva'nın yanına oturdu. Kaskının mikrofonlu kulaklığını geriye doğru çekti ve bağırdı. ''Burada gördüğün adamlar dönemlerinin en iyi pilotları. Karada da canımı teslim edebileceğim en güvenilir savaşçılar. Benim için kollarını feda ederler.'' ''Aynen öngörüldüğü gibi değil mi?'' Bu No Limit programını ve Gors'un adamlarından istediği kendi kendilerini kesmelerini ima eden provokasyon cümlesi ağzından kaçmıştı. ''Aptallıklarına yeniden başlama!'' diye bağırdı Teğmen gözlem mevkiine geri dönerken. Ervan sessizce boyun eğdi. Aslında kurnazları oynamanın zamanı değildi. Luwak'la birlikte ev sahipleri gibi giyinmişlerdi. Su tutmaz ve yanmaz kumaştan gerilla tipi asker ceketi ve pantolonu, taktik saldırı yeleği, telsiz alıcı verici kulaklığı. Sadece temel malzemeleri eksikti. 5.56 x 45 mm'lik dürbünlü FAMAS F1 tüfeği ve 9 x 19 mm'lik yarı otomatik HK USP para tabanca. Gors bu konuda hiçbir şey duymak istememişti. Morvanlar çatışmaya katılabilirlerdi ama geride durmak zorundaydılar. Eğer hayvanla karşılaşırlarsa sadece havlayacaklardı. Yani telsizle diğerlerine haber vereceklerdi. Tüm bunlar hali hazırda hiç de fena değildi ve mucizevi bir gerçek olduğu da söylenebilirdi. Breha ile Lokerek arasındaki mesafenin 2/3'ünü kat etmişler ve 7 adalar doğal rezervini geride bırakıyorlardı. Görünürde hala Farabo'nunkine benzer bir tekne yoktu. Kuşku, katil doğuya, Saint-Brieuc körfezine doğru kaçmış olabilir miydi? Bu durumda kesin olarak ters istikamete gidiyorlardı. ''Lanyon körfezine yaklaşıyoruz!'' diye bağırdı Gors, motorların gürültüsünü bastırmak için. ''Kıyıya yaklaşacağız ve alçalacağız. Deniz çekilmiş durumda. Senin herif çok uzağa gidemez. Onu gördüğümüzde birkaç el ateş edeceğiz ve yere ineceğiz.'' Ervan Teğmen'e karşı büyük bir minnettarlık ve hayranlık duyuyordu. 2 ay önce onu öldürmeye kalkışmış bu asker, bir telefon üzerine bütün kırgınlıkları bir kenara bırakmıştı. Ondan daha iyi bir partner bulamazdı. Bir askeri lider olarak nitelikleri ve acil durumlarda harekete geçme yeteneği olağanüstüydü. ''Ya onu göremezsek?'' diye sordu Ervan, kararsızlığının bir yansıması olarak. ''Bir polis için bile bunun anlamı, sen göründüğünden daha salaksın demek.'' ''Hepsi bu kadar mı?'' ''Hayır, ayrıca tahminimizden daha hızlı gitti ve Lokerek çevresinde karaya çıktı demek oluyor.'' Bu durumda bölgenin üstünden uçacağız ve herifi tepeleyeceğiz. Ya Tahü'ye ulaşmayı başarırsa? Oraya onu bulmaya gideceğiz. Rehineleri olsa bile mi? Gors kahkahayı patlattı. Pislik herifi yakalamak istediğinden emin misin? Emin değilsen hemen geri dönebiliriz. Ervan oturduğu sıranın üstünde büzüldü. Direnmeyi ve beynine işkence etmeyi bırakmalıydı. En ufak bir soru sormadan maceraya atılan bu savaşçıları örnek almalıydı. Ayağa kalktı ve lombozların birinden kıyıya bakmaya gitti. Doğmakta olan güneş kıyı boyunca tamamen ortama uygun haki yansımalar oluşturuyordu. Çamur birikintileriyle kuşatılmış siyah kayalar mazot kalıntılarını çağrıştırıyordu. Laminaryalar, yosunlar ve diğer alkler ıslak kuma yayılıyordu. Ervan Faraboy'u siyah kapüşonu ve tabancasıyla bu ıssız ve hüzünlü manzarada koşarken gözünde canlandırdı. Mükemmel bir mezar. Kaç mermisi kalmıştı? Çamaşırhanede ve Zodyak'ta kaç el ateş edilmişti? Hatırlaması imkansızdı. Pilotun sesi onu yeniden gerçeğe döndürdü. ''Lokerek burnunu geçmek üzereyiz, hiçbir şey yok.'' Şarko daha uzakta. Şimdi botu görmezsek kahretsin. Herkes başını Gors'un gözlerini dürbününden ayırmadan işaret ettiği noktaya çevirdi. Botunu terk etmiş. Ervan dürbünü elinden bıraktı ve ucunu 30 derece güneybatıya sabitledi. Orta büyüklükte bir zodyak, büyük sarı bir şamandıranın yakınındaki bir su birikintisinin içinde duruyordu. GPS burayı Moulin de la Rive kumsalı olarak gösteriyordu. Botun siyah ve parlak yüzeyi bir fokun yağlı bedenini çağrıştırıyordu. Kayalarla ve yeşil küçük tepelerle kaplı bir hattın ötesinde bir yol, ardında da tarlalar vardı. Ağaçların arasından çok sayıda gri çatılı beyaz ev ışıldıyordu. Hepsinin panjurları kapalıydı. Farabo'dan iz yoktu. Bir elinde dürbünü, diğerinde konumlarını ve tahvinin konumunu gösteren bir GPS cihazı bulunan Gors, takımına açıklamalar yapmaya başladı. Akıl hastanesine ulaşmak için 3 veya 4 olasılık var. İşaret parmağıyla gri ve yeşil yüzeyler arasında çok net görünen yolları işaret ediyordu. Kumsala ineceğiz ve ikişerli gruplara ayrılacağız. Karanın üstünde uçmak gereksiz. Herif evlerin bahçelerine, ormana, yol kenarındaki ağaçların altına gizlenebilir. Artık yayanız ve kaplan avı başlıyor. Süper Puma şamandıraların ve plaj bayraklarının arasına inerken Erwin bölgede yaşayan insanların şaşkınlıklarını düşünüyordu. Nereye gittiğini ve bizden çok ileride olmadığını biliyoruz. Azami 6 veya 7 dakika önde. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun diye sordu Erwin. Gel git nedeniyle diye araya girdi Luwak. Kardeşin senden daha donanımlı diye alay etti Gors, GPS ekranını uzatarak. Bu aletle denizin çekilmesi saniyesi saniyesine hesaplanır. Zodyak işaret noktası olarak alınırsa onu ne zaman terk etmek zorunda kaldığı tahmin edilebilir. Erwin çenesini kapattı. Etrafında ondan daha etkili, daha akıllı savaşçılar vardı. Luwak da dahil olmak üzere. Koşmaktan ve onu yakalamaktan başka yapılacak bir şey yok diye devam etti Gors. İkişerli gruplar halinde peş peşe ilerleyeceğiz. Hedefi ilk görenler diğerlerine haber verecek. Kolay öyle değil mi? Peki biz? Sen dediğimi anlamıyor musun? Kardeşinle birlikte siz de ikili bir ekipsiniz. Pislikle karşılaşma olasılığınızı en aza indirgemek için sizi en uzaktaki yolda bırakacağız. Pisliğin götünün titrediğini görürseniz telsizle haber verin, hemen geliriz. O silahlı, bize de donanım gereki. Bir telsiz ve bir de GPS Morvan. Alabileceklerim bu kadar. Şüphelini öldürmen için sana ordu silahı vermem söz konusu olamaz. Biraz daha ısrarcı ol. Luwak pilotların silahını aldığını ona söylemişti. Erwin eğildi ve bakışlarını Gors'un M16 mermileri kadar sert gözlerine dikti. Gors, bu herifin nasıl biri olduğunu biliyorsun. O, belki konuşmanın sonlandığının bir ifadesi olarak yarı otomatik silahına mermi sürdü. Beni çağırdın, ben de geldim. Bundan sonrası bizim işimiz. Salak bir polisin bir askeri operasyona dahil olmasına asla müsaade etmeyeceğim. Bırak bu işi profesyoneller halletsin. Helikopter alçalıyordu, manzara iyice netleşiyordu. Kıyıdaki ormanlar, asfalt yol, tarlalar ve yazlık evler tam bir labirent. Geldik dedi Gors, anladığım kadarıyla daha yakından görmek için ineceğiz. Adamlarına yaptığı anlaşılmaz bir takım işaretler üzerine oturdukları sıra sarsıldı. Askerlerin suratları bir silahın mermi yatağı gibi kapandı. Erwin kardeşine baktı. Onun da Richter ölçeği birkaç derece yükselmişe benziyordu. Savaş başlıyordu. Tabii düşman oradaysa. 134. Bölüm. Birkaç dakika sonra Erwin ile Luwak sahil yoluna ulaşmak için ayak bileklerini çakılların üstünde burkarak tepenin yamacını zorlukla tırmanmaya başladılar. Sonunda tek bir arabanın geçmediği asfalt yola ulaştılar. Sonra ormanın içine giren patikaya saptılar. Erwin gayri ihtiyari kumsala son bir bakış attı. Süper Puma çevresindeki denizden su sütunları havalandırarak homurtuyla çalışmaya devam ediyordu. Birkaç metre ağaçların altında ilerledikten sonra başka türlü bir denizi andıran fundalığa çıktılar. Buz tutmuş otlar yağ dalgaları gibi yer yer parlıyordu. Granit küçük tepeler yerden resifler gibi fışkırıyordu. Yeni bir tepenin üstüne vardılar. 180 derecelik bir görüş açıları vardı. Ağaçlar, tarlalar, kapalı evler, etrafta tek bir insan görünmüyordu. Askerlerden ve Farabo'dan da hiç iz yoktu. Birbirlerine baktılar. Nefes nefese kalmışlardı. Üşümüyorlardı. Su geçirmez giysiler sağ olsun ama şimdiden yorgun düşmüşlerdi. Tek kelime konuşmadan yeniden yola düştüler. Özellikle ne durdular ne de bir şey düşündüler. Erwin'in GPS ekranı sıradan bir turistik harita kadar bilgi veriyordu. Gors ve adamlarının yeri hakkında en ufak bir bilgi yoktu. İzlemeleri gereken yol hakkında da sadece ışıklı bir nokta Charcot Enstitüsü'nün yerini gösteriyordu. Hedefin güneydoğusunda Tahü'ye yaklaşık 1 kilometre mesafedeydiler. Erman bir karar verdi. Patikadan ayrılacaklar ve tarlaların içinden geçeceklerdi. Böylece zaman kazanacaklar ve avlarına yetişebileceklerdi. Farabu Enstitü'ye birkaç yüz metre mesafede olmalıydı. Hiçbir şey söylemeden ekranı Luwak'a gösterdi ve açıklayıcı birkaç işaret yaptı. Ayaklarının altındaki sert otları ezerek koştular. Bir çamlık, ölü iğne yapraklara gömülen ayaklarından şimdi hiç ses çıkmıyordu. Ağaçların aralarında hatırı sayılır bir mesafe vardı. Ama dallarının oluşturduğu sıkışık dokunun arasından ışık bir örümcek ağında olduğu gibi saçaklanarak sızıyordu. O anda Ervan pisliğe bulanıp yarı çıplak halde fundalığa bırakılan zavallı çaylakları ve peşlerindeki Gors ile avcılarını hatırladı. Bugün biraz daha şanslılardı. Ayrıca Faraboy'la karşılaşırlarsa olayın paintball'la çözümlenmeyeceği açıktı. Birden gerçek kafasına dank etti. Gors onlara yardım etmeyi asla düşünmemişti. İntikam alma düşüncesi hala geçerliydi. Onları silahsız ve desteksiz bir halde bırakmıştı. Ervan'ın Faraboy'u enstitüye varmadan yakalama isteğinden vazgeçmeyeceğini tahmin ediyordu. Silahlı bir Farabo tereddüt etmeden onları öldürürdü. Askeri bir stratejist olarak Gors onları kaderlerine terk etmişti. Yani katillerinin ellerine. İki kişi daha kaldı. Ormanın bitiminde manzara tamamen değişti. Önlerinde dört bir tarafı ağaçlarla çevrili, içinde kendi halinde iri sığırların otladığı yüksek otlarla kaplı bir çayır uzanıyordu. Bu sessizlik hayra alamet değildi. ''Buraya kadar iyi başardınız, durun artık.'' diyen bir davet daha. Dikenli tellerin altından geçti ve emredici bir hareketle Luwak'ı durdurdu. ''Sen burada kalıyorsun.'' Ama Ervan çitin üstünden ona telsizi verdi. ''Farabo buralarda bir yerde saklanıyor olabilir. Eğer onun çıktığını görürsen telsizi kullan. Ben ilerlemeye devam ediyorum.'' ''Neden yalnız?'' ''Çünkü o alçağın nerede olduğunu bilmiyoruz. Herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda fırlayabilir. İkimizin birden hedef olmasına gerek yok. Karşıdaki çite ulaşınca sana işaret vereceğim. Sen de yanıma gelirsin.'' Luwak yüzünü ekşiterek kabul etti. ''Çamların altında dur ve ben karşı çite doğru yürürken sen çayırın etrafını kolla.'' Luwak'ın cevabını beklemeden kardeşini çitin arkasında bırakarak hızla yürüdü. Birkaç adım sonra denizi, kumsalı, kayaları unutmuştu. Fransa'nın ortasında herhangi bir otlakta da olabilirdi. Aynı zamanda bütün tehlikeler de yok olmuşa benziyordu. Öbek öbek bulutlarla kaplı gökyüzünün altında, besili süt inekleriyle çevrili bir halde psikopat bir katilin hedefi olduğuna inanmak zordu. Şu an için en büyük risk ayağının bir tezeye basmasıydı. Bununla birlikte tarlanın ortasına gelince yeniden çok açıkta olduğunu ve gözetlendiğini hissederek yavaşladı. Ayrıca ormana ulaşması için yaklaşık 200 metre daha vardı. O mesafeden vurulması imkansızdı. Mantıken olası bir tehlikeye yaklaşarak karşısındaki çite doğru yürüdü. Ama aslında Faraboy ile karşılaşma şansı neydi? Eğer yollarının üstünde piknik yapmaya karar vermediyse böyle bir şansı yoktu. Dikenli tele ulaştığında tüm kararlılığını kaybetmişti. Çitin altından geçmek için eğildiğinde göğsüne bir mermi isabet etti. 135. Bölüm. Ervan tuhaf bir şekilde yere düşmeden kendi etrafında döndü. Gizlenmeye çalıştı ama ayakta sallanmaktan başka bir şey yapamadı. Tam olarak kim ateş etmişti, nereden ateş edilmişti? Aklına Gors ile sniper askerleri geldi. Hayır, Gors değildi. Onun şeref anlayışı karşısındakini bir tavşan gibi avlamaya izin vermezdi. Dikenli telden destek aldı. Soluk almasını engelleyen şiddetli bir acı göğsünü yırtıyordu. İkinci mermi kendini arkaya attı ve sırt üstü düştü. Patlama güneşin altında yankılanıyordu. Luwak duymuş olmalıydı. Öyleyse tek yapabileceği telsizle Gors'u uyarmak ve beklemekti. Geri dönmeleri kaç dakika sürerdi? 2, 3, 5, 7. Bu da ölmesi için yeterli bir süreydi. Ervan vücudunu topladı ve emekleyerek çite doğru ilerledi. Bir direğe tutunarak ormanın sınırına doğru baktı. Farabo birkaç metre uzakta gizleniyordu. Buna emindi. Acı tüm göğsüne yayılıyordu. Hala yarasına bakmamıştı. Daha çok taktik yeleğinin kurşun geçirmez özelliğinin olup olmadığını hatırlamaya çalışıyordu. Sonunda elini göğsüne götürdü. Kumaşın kıvrımları yapış yapış ve ılıktı, kana bulanmıştı. Yaprak hışırtılarıyla kafasını kaldırdı. Fieri Farabo sağ tarafında 20-30 metre mesafede ortaya çıkmıştı. Bir kovboy gibi kolunu, dirseği hafif geride bükük olarak tutuyordu. Ağaçların altından ateş etmişti ve nişancılığı ateşli silahlar konusunda deneyimi olduğunu gösteriyordu. Zaire'deki avcı geçmişinden kalma yetenekler. Ervan başını gayri ihtiyari omuzlarının arasına çekti ve Farabo'yu dikenli tellerin altından geçerken gördü. Bir saniyeden daha kısa bir süre boyunca ringe çıkan bir pankreas güreşçisini düşündü. Asrın maçı. Koluyla karnına bastırarak sağ böğrünün üstüne kendini bıraktı ve ağır hareketlerle yaklaşan hasmına baktı. Yüzünün yaşlandırma programıyla yaptırdı, robot resimle alakası yoktu. Gözünde sosyal güvenlik kurumunun verdiklerine benzeyen kocaman gözlükler vardı. Orantısız bir şekilde büyük olan sağ gözü yuvasından fırlayacakmış gibi duruyordu. Diğeri ise tam tersine yumruk yemiş gibi yarı kapalıydı. Yüzünde et kalmamış, keskin hatlarıyla inişli çıkışlı bir dağlık bölge oluşmuştu. Sivri elmacık kemikleri, çukura kaçmış yanaklar, çıkıntılı çene. En kötüsü de dudaklarını çevreleyen o sırıtmaydı ve sapsarı dişlerini ortaya çıkarıyordu. Bir mermi daha. Büyücü bu kez kolunu iyice uzatıp ateş etmişti. Ervan sıçradı. Debelenen başı arkaya, nemli otların arasına düştü. Çayırda ölüm. Omuzları yerdeydi. Artık sayım başlayabilirdi. 1, 2, 3. Ölmeden önce gökyüzünün sonsuzluğunda boğulmak. 4, 5, 6. Pisliğin kaç mermisi kalmıştı? 7, 8, 9. Görüş alanına girdi ve silahını Ervan'ın yüzüne doğrultarak güneşini kapattı. Kaç mermin kaldı bok herif? Farabu yeniden tetiğe bastı. Bir klik sesi duyuldu. Ya silah tutukluk yapmıştı ya da şarjör boşalmıştı. Sabit gözlerle silahına baktı, sonra uzağa fırlattı. Ervan'ı yakasından tuttu, çite doğru sürükledi. Onu dikenli tellere doğru itti. Bir bacağını üstünden aşırdı, homurdanarak en yakındaki direğin en üstteki dikenli telini kopardı. Adamın kuvveti afallamış haldeki Ervan'ın dikkatini çekti. Babadook. Dipnot. Babadook 2014 yılı Avustralya-Kanada ortak yapımı korku filmi Karabasan'daki masal kitabının ve bu kitaptaki canavarın adı. Babadook perişan bir evsize benziyordu ama iyi kalpli Doktor Lasse'nin verdiği vitaminler ona doğaüstü bir güç kazandırmıştı. Farabo tek harekette metal dikenlerle dolu teli Ervan'ın boğazına doladı ve dizini yaralı göğsüne bastırarak olanca gücüyle çekti. Ervan yukarıdan aşağıya bütün vücudunu saran karanlık bir acıdan başka bir şey hissetmiyordu. Farabo iki eliyle sımsıkı tuttuğu teli yeniden çekti. Ervan'ın can çekişmekte olan bir balık gibi soluğu kesiliyordu. Kanı artık beynine ulaşmıyor, boğazının hizasından dışarı boşalıyordu. Hayatının hızlandırılmış bir film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini bile göremeyecekti. Üzerine salyaları akan bu pisliğin suratıyla yetinmek zorundaydı. Dikenli tel batmaya devam ediyordu. Kollarını oynatmasının imkanı yoktu. Ölümün soğukluğu kemiklerine ulaşıyordu. Kalp atışları yavaşlıyordu. Kalıplaşmış sözler, volkanik kabarcıklar gibi bilincinin yüzeyine çıkıyordu. Kesici alet glotis hizasında larynx'i kesmiş. Sivri uçlar özofagus ile dış jugular venleri delmiş. Yarı sternokleidomastoid kasların arasında. Kendi otopsi raporu. 54. ayrının sonu. Sayfa 565.